Türkiye'de strateji denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi olan Erol Mütercimler'le geçtiğimiz ay yaptığımız söyleşinin ikinci bölümünü bugün yayınlıyoruz. Erol Mütercimler'in Avustralya'da yaşadığı yılları ve SBS hatıralarını bizimle paylaştığı ve 11 Temmuz'da yayınladığımız ilk bölümünü internet sayfamızda podcast olarak bulabilirsiniz. Bu bölümde Erol Bey'le ekonomiden mültecilere, Kanal İstanbul'dan son zamanlardaki iddialara yani genel anlamda memleket sorunlarını konuştuk. Erol Bey'e ilk sorum son zamanlarda artan Türkiye'ye yönelik endişelerimizin abartılı olup olmadığıydı.
Hayır, hiç abartmıyorsunuz. Karamsar değilim ama çok endişeliyim. Yani hemen bunun altını net çizeyim. Türkiye'de şu anda ekonomi çok ama çok ciddi biçimde sıkıntıda. Çünkü AKP iktidarının 19,5 yıl oluyor. Uygulamış oldukları ekonomik model, ki o model nedir diyorsanız söyleyeyim, sıcak paraya dayanan, biz onun adına beton ekonomisi diyoruz. Yani üretim yok, fabrika açılmadı, istihdam yok, ihracat yok. 2002 ile 2007 arası 5 yıllık süreçte işler iyiydi. Niye? Çünkü Kemal Derviş, evet, efendim, reçetesi dediğimiz, o reçete uygulandı. Ondan sonra işler sarpa sarmaya başladı. İşte bu söylemiş olduğum ekonomik model ne yazık ki Türkiye ekonomisini şu andaki çıkmaz noktaya getirdi. Türkiye şu anda 7. kez yineliyor. Varlık barışı dediğimiz bir mesele var. Yani o da şu: yurt dışındaki paralarınızı, altınlarınızı Türkiye'ye getirin. Kaynak sormayacağız. Hatta son ikisinde şimdi vergi de almıyorlar. Yani bunun anlamı ne? Kara para Türkiye'ye giriyor. Zaten işte son dönemdeki tartışmalarımız, işte Sedat Peker'in açıklamalarıyla başlayan o süreç, ki biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nı kötü hırpalıyor şu anda. Başka da bir sürü rezillikleri ortaya çıkarıyor, anlatımları. Bütün bunların hepsi mahkemeye aksetmediği sürece iddia olarak tabii ki kalacak. Onun dışında orada da izlendiğini çok iyi biliyorum. İşte çiftlik bank olayı diyorduk biz, Tosuncuk dediğimiz Mehmet Aydın işte Brezilya'dan Türkiye'ye dönüyor. Binlerce kişi mağdur edildi. Sizin Baran Korkmaz diye bir şahsiyet şu anda Avusturya'da tutuklu. Efendim bir sürü kara paraya aracılık edilmiş Türkiye'ye girişine. Amerika Birleşik Devletleri kırmızı bültenle aratıyor ve ülkeye istiyor. Amerikan maliyesi 135 milyon dolar dolandırılmış. Şimdi ifade ettikleri o arkası nasıl çıkar onu bilmiyoruz. Efendim Cihan Ekşioğlu adında başka bir şahsiyet, ki şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Efendim ortada anormal paralar döndürülmüş. Sonuç olarak ülkenin insanları, tek kelimeyle ifade etmem gerekirse, soyulmuş. Kimler tarafından? İşte bu organize işler tarafından.
Kusura bakmayın, kesmek zorunda hissettim kendimi. Peki bu iddiaların bir doğruluğu çıkarsa, bu iş siyasetten çok sanki uluslararası mecrada da Türkiye'yi sıkıntıya sokabilir diye bir boyutu hissediliyor sanki.
Türkiye'yi uluslararası arenada çok ciddi biçimde sıkıntıya sokacak. En önemli suçlamalardan birisi kokain trafiği. Çünkü bizim Mersin Limanı'na gelen konteynerlarda çok ciddi biçimde kokainler yakalanıyor. Öyle az buz değil yani miktarlar. Miktarlar öyle az buz değil. Dolayısıyla şimdi bütün dünyanın gözü buraya yönelmiş durumda. Son günlerde Türkiye'de yazılıyor, benim de çok takdir ettiğim Murat Arel adında bir genç gazeteci var. O bu işlerin çok peşine düştü Murat. İlk yayınlanan kitabın ön sözünü de ben yazdım o çocuğun kitabı. Çok umutlu olduğum bir gazeteci o çocuk çünkü benim. Şimdi o Türkiye'nin Narkosu diye bir dizi de yapıyor. Neyi görüyoruz biliyor musun? Bu söylemiş olduğum Mersin'e gelen kokainlerin alıcısı şirketler, Suriye kökenli ama bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş bir takım şahsiyetler. Yani bu Suriye'deki savaş Türkiye'nin başına büyük bela olduğu gibi başına çok işler de açacak, öyle görüyoruz biz. Biz öyle görüyoruz. Türkiye'de 5 milyona yakın Suriyeli var. Belki daha fazla, bilmiyoruz. Bak bilmiyoruz, belki daha fazla. Afgan, Iraklı, Pakistanlı, Bangladeşli falan, onların da toplamıyla birlikte nelere mal olacak bilmiyoruz. Demin o bir ifade kullandınız ya, endişelimiz. Evet, söyleyeyim ben. Türkiye'nin 20-25 yıl sonrası için gerçekten hem karamsarım hem endişeliyim.
Karamsarım hem endişeliyim
tabii. Bak kesinlikle 20-25 yıl sonrası için Türkiye başa çıkamayacak. Ben bunu SBS'e hani bu söyleşi nedenini ifade etmiyorum. Daha Suriyelilerin kapı açılıp Türkiye'ye göçmen olarak kabul edileceği medyada ifade edilmeye başladığında Halk TV'de Hüsnü Mahalli'ki Suriye kökenli bir gazetecidir Hüsnü Mahalli. Orada ifade ettim. Hatta dedim ki Hüsnü kalbin kırılmasın. Şimdi bir ifade kullanacağım. Bu Suriyeliler kabul edildiğinde Türkiye'den bunları gönderemezsiniz. 10-15 yıl sonra dedim sokaklarda yürüyemeyeceğiz. Cebimizdeki 10 lira için dedim gırtlağımıza bıçak dayayacaklar. Çünkü sonuçta yerleştiremezsin, işsizlik o bu. Önce işte geri göndeririz falan deniyordu. Hayır, hiç öyle olmadı. O nedenle çok ciddi bir problem var. Toplumsal barış açısından bilmem ne açısından çok ciddi bir problem var. Her ne kadar şimdi hükümet baskı kurarak bu sorunu konuşturtmuyorsa da bu büyük problem olacak. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size ben. Önümüzdeki seçimde hangi siyasi parti ben Suriyelileri tekrar ülkelerine geri göndereceğim diyorsa ben size bir şey söyleyeyim mi? Seçim kazanacak. Bak seçim kazanır. Çünkü şu anda görünmeyen o bir büyük problem aşağıdaki Suriye'deki o yaratılmış olan iç savaş, desteklenmiş olan iç savaşında böyle problemler var. Onun için hani gelecek açısından hani endişeli miyiz diyorsanız işte endişeliyiz. Yani bir ekonomik problemler, iki burada problem. Uluslararası arenada ciddi problemler var. İşte bu S-400, F-35 çok büyük problem Türkiye açısından. Çok büyük problem. Şimdi bu bir İstanbul Kanalı projesi var. Bu başka bir probleme yol açacak. O kadar çok problem var ki şu anda.
Evet, tam da onu soracaktım. Sizce Kanal İstanbul çevreye verebileceği zarar dışında olası bir vatan savunmasında bir sorun yaratabilir mi?
Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii herkes Kanal İstanbul diyor ama ben İstanbul Kanalı diyorum.
Doğru söylüyorsunuz.
Çünkü Kanal İstanbul İngilizceden çevirme. Evet. Hayır kardeşim. İstanbul. Ben öyle söylüyorum. Daha bu proje ağızdan çıktığındaki bu eski bir proje, yeni de değil ama onu da söyleyeyim. Bülent Ecevit döneminde de konuşulan bir proje bu. Yani yalnızca Recep Tayyip Erdoğan dönemiyle ilgili değil. Bu daha önce de tartışıldı.
Bilmiyorum.
O zaman anlatıldı Bülent Ecevit'e ki ya bunun niye yanlış? Hemen vazgeçildi o zaman. Daha bu konuşulmaya başladığında dedim ki bu çok yanlış bir proje. Hatta şöyle bir gerçeği ifade edeyim. Ben kendim oturdum, slaytlar, haritalar, bilmem neler hazırladım. Şimdi ismi çok geçen bir geçmiş dönemde AKP milletvekilliği yapmış. Tayyip Bey'e çok yakın birisi. Onunla bizim Fenerbahçe Marina'da buluştuk. Kendisine ben verdim. Dedim lütfen bunu Cumhur Reisi'ne iletiniz Tayyip Bey'e. Bakın bunlarla siyaseten ilgisi olmayan bir insan olarak söylüyorum ki bakın ülkenin aleyhine bu. Bunu lütfen kendisine sununuz. Kabul eder ya da etmez. Bakar ya da bakmaz. Televizyonlarda şiddetle karşı çıkmanın ötesinde Tayyip Bey'e kendi çizdiği kitapçı gönderdim. Dolayısıyla ben buna baştan beri karşıyım. Birkaç nedenim var. Çevre katliamı, doğanın katliamı, orada verilecek olan zararlar, efendim ekosistemin değişimi. Bütün bunları da kenara koyuyorum. Şimdi iki, burası ne olacak? Büyük bir rant alanı burası. Hani Tayyip Bey'in lafı var ya, arazi arsaya dönüştürülür diye. Talihsiz bir cümlesi var onun. Çok talihsiz bir cümlesi var. Çünkü tekrar söylüyorum hep beton ekonomisi üzerine kuruldu bizdeki ekonomik sistem. Ne yazık ki öyle yaptılar. Ne yazık ki. Tamam doğru. Burası çok büyük bir rant alanı. Buradan büyük paralar kazanacaklar. Şimdi buraya kadar hepsi doğru. Ama kardeşim ülke ekonomisine bunun bir yararı yok ki. Demin söylediniz bakın güvenlik açısından. Şimdi A şıkkı güvenliği. Deniyor ki Ulaştırma Bakanı da geçen gün bizde çok yanlış bir şey söyledi. Ben de Halk TV'de de söyledim zaten yanlış bu verilen rakamlar. YouTube kanalında da söyledim yanlış olduğunu. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin sayısı her geçen gün azalıyor. Artıyor diyorlar. Hayır efendim her geçen gün azalıyor. İki, deniyor ki efendim İstanbul Boğazı'nda bekliyorlar işte 100 bin dolar ya da 100 bin lira ödeniyor da biz buradan 25 bin dolar ödeyecek. Hayır efendim kimse öyle paralar falan ödemez. İstanbul Boğazı'nın en dar yeri 780 metre, bu taraf 250 metre genişliği. Evet. Güvenlik sorunu diyorsanız 780 metre en dar yeri, orada yaşıyorsak problemler 250 metre. Süveyş kanalında daha bir iki ay önce olan kazayı anımsayınız kanalı nasıl kapattı? Ha, şimdi gelelim askeri anlamdaki probleme. Şimdi bakınız bu kanalı yaptınız çok güzel. Üzerine işte 6 köprü mü, 8 köprü mü, 10 köprü mü? Ne? Önce 10 diyordu sonra 8'e düştü sonra 6'ya düştü. Bilemiyorum tabii kaçı projelendirecekler. Şöyle düşünelim Diyelim ki Trakya'dan düşman ordusu girdi. Peki kardeşim, siz bu savunma mekanizmalarınızı falan nerede, nasıl kuracaksınız, ne yapacaksınız, nasıl olacak? Köprüler uçakla bombalandı. Ne yapacaksınız?
Sanırım 2. Dünya Savaşı'nda ilk yapılanlardan birisi de bu. İlk köprüler...
Efendim, o kadar çok şey var ki tartışılması gereken. Bu konuda artık ideolojik olarak iktidarla muhalefet arasında müthiş bir inatlaşmaya girildi. Ve Tayyip Bey biliyorsunuz bir karar aldığı zaman inanılmaz bir inatçılıkla onu sonuna kadar sürdürüyor zaten. Şimdi burada da ideolojik bir kavgaya dönüşmüş olması nedeniyle şimdi bunu sürdürüyor, bu projenin varlığını. Ha, buna kredi bulabilir misiniz? Muhalefet dedi ki biz iktidara geldiğimizde kardeşim bir kuruş para ödemeyeceğiz. Tayyip Bey dedi ki sizden söke söke alırlar. Bu çok talihsiz bir cümle. Çok talihsiz bir cümle bu. Ülkenin cumhur reisi nasıl böyle bir cümleyi kurabilir? Söke söke alırlar. Yani burası bir sömürge ülkesi. Sömürge ülkesinin başında oranın genel valisi gibi böyle bir cümle kullanılabilir mi? Bu büyük bir talihsizlik. Kaldı ki uluslararası hukuk bu parayı Türkiye'de talep ettiğinde karşı taraflardan söke söke alır. Bunun üzerine işte hukukçular da görüşlerini belirttiler. Dolayısıyla işte İstanbul Kanalı meselesi şimdi iç güvenlik, içteki huzur ve huzursuzluk açısından da bir güvenlik problemi halini aldı. Demin altını çizdim, askeri alanda da kaldı ki Montreux'u görebiliyorsun, savaş gemilerinin geçmesi falan her şey Türkiye'nin iznine bağlı. Efendim şimdi burada öyle bir sözleşme de yok. Yarın öbür gün Rusya'nın nasıl bir tavır takınacağını da bilmiyoruz. Yani güvenlik açısından söylüyorum, askeri güvenlik açısından. Nasıl bir tavır takınacağını da bilmiyoruz. Şu anda çok ses çıkarmıyorlar. En son işte Türkiye'ye gelmiş olan Dışişleri Bakanı da buradan savaş gemileri geçmeyecek diye bir cümle kurdu. Hepsi o kadar. Biliyorsunuz uluslararası ilişkiler bugün böyle de yarın ne olacağının hiçbir garantisi yok. Tabii. Hiçbir garantisi yok. Birinci Dünya Savaşı'ndan örnek vereyim. Biliyorsunuz Almanlardan iki gemi bize sığındı. Ne yaptılar onlar? Karadeniz'e çıktı. Rus limanlarını bombaladılar. Ve Osmanlı Devleti savaşa girdi. Şimdi bunların olmayacağının hiçbir garantisi yok. Çünkü bugün AKP iktidarda. Tamam kardeşim. Yarın bu iktidar bitecek. Onun için bir de bunun yarını var. Unutmayalım. Şimdi güvenlik açısından son maddeyi de söyleyeyim. Biliyorsun artık yapılan hesaplar. Dünyada özellikle Orta Doğu bölgesinde petrolün ömrünün bundan sonra 50 yıl 75 yıl civarında olduğu evet. söyleniyor. Net, açık. Peki petrol tankerlerle artık eskisi gibi taşınmayacak. Tekrar söylüyorum bak. Bugün siyasal iktidar AKP. Güzel. 6 yıl sürecek bir proje bu. Kardeşim yarın iktidar yok ama bu devlet yaşayacak. Bunu düşünmek gerekiyor. Yani bir devlet 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonrasını düşünmek zorunda. Bak İstanbul Boğazı binlerce yıldır burada. Şimdi bu kanal yapay kanal. Bunu Süveyş kanalıyla Panama kanalıyla karıştırmamak gerekiyor. Şimdi ikisi de dünya için çok gerekliydi. Lütfen söyler misiniz bana? İstanbul kanalı dünya için gerekli mi? Hayır. Altını net çizerek söylüyorum. Rant. Burası yalnızca rant için. Ama dünyadan şimdi siz buna kredi bulabilir misiniz? Hayır, bulamazsınız. Bakın kala kala Çin kaldı. Çin de şu anda çekiliyor. İşte bakın bunların hepsi ekonomi biliyorsunuz ulusal güvenlikle ilgili. Şu anda dünyadaki en sert, en acımasız kapitalizmi, emperyalizmi Çin uyguluyor şu anda. Sözleşmeyi şöyle yapıyor. Şimdi Türkiye'ye diyelim ki İstanbul Kanalı için verecek ya kredi, tamam. Şöyle bir madde var. Bunu sana veriyorum. Ne kadar süre? İşte 25 yılda mı ödeyeceksin? 20. Altında ikinci maddeyi yazıyor. Eğer bu kadar süre içerisinde ödenemezse diyor, burasının işletmesini bana 49 yılına, 99 yılına bana vereceksin. Bak bunun örnekleri o kadar çok ki.
Evet, Afrika'da
işte özellikle. Asya'da görüyoruz biliyorsun ne kadar çok bunun örnekleri var. Afrika'da ne kadar çok örnekleri var. Afrika'nın yarısından çoğu artık Çin'in ekonomik istilası altında. O nedenle işte İstanbul Kanalı meselesi her açıdan baktığımızda gerçekten Türkiye için çok önemli bir güvenlik sorunudur. Çok önemli bir güvenlik sorunudur.
Özellikle şu günlerde sanırım Nisan ayıydı, iki Amerikan gemisi Karadeniz'e çıkmaya çalıştığında Rus ordusu sınırları asker yığmıştı. Çok kritik zamanlardan geçiyoruz.
Kritik efendim, belki bir kritik. Hani biliyorsun Kırım evet Rusya'ya ilhak edildi. Şimdi Ukrayna, Doğu Ukrayna, Batı Ukrayna diye biliyorsun nehir, ırmak ayırdı onları. ABD'nin ısrarı var. Onun üzerine 100 bin kişilik ordu yığdı Ukrayna sınırına Rusya. Geçen gün İngiltere'ye ait bir savaş gemisinin işte orada bir tahrik meselesi var. Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu İngilizlerin savaş gemisini batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı çıkmazdı. Tamam, bu tür konuşmalar var ama dikkat et, çıkmazdı diyor. Yarın ne olacağını kim söyleyebilir? Türkiye öyle kritik bir noktada ki. AKP iktidarı bugün var, kardeşim yarın yok. Ama bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada topraklarda var ve burada yüzlerce yıl kalacak. Eğer iddiası varsa devlet olarak, ama üniter, ulusal devlet olarak yaşamak iddiası varsa.
Çok teşekkür ederim Erol Bey. Sizin de çok zamanınızı almak istemiyorum. Son olarak Avustralya'da Türkçe konuşan topluma bir mesaj vermek ister misiniz?
Mesaj vermek isterim tabii. Şöyle bir şey söyleyeyim. Melbourne'ün bende çok derin izleri var. Geçen yıl oradaydım. 2019 pardon. Bir yılı yaşamadık. Efendim, Avustralya'nın bende çok derin izleri var. Bir kere çok seviyorum. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye'den oraya göçmüş gitmiş insanlar için. Ülkeyi benimsesinler. Tabii ki Türkiye ile her zaman çok ilgilenilir. İşte en azından Türkçe yayın yapılıyor. İşte bu dili falan takip ediliyor. Ama önemli olan insanımızın o yaşadığı ülkeyle kurulmuş olan gönül bağının daha çok fiziki bir bağa dönüşecek olması önemlidir. Biliyorum orada kuşaklar, yeni çocuklar, hepsi yüksek tahsiller yapıyor. Onların hepsi büyük keyifli. Çünkü hep anlatılır. İşte ben kendi doktora çalışmamda da gördüm 1967 ilk giden kuşakların neler çektiğini. Evet. Hatta bir esprili örnek var. O şu, tabii şimdi espri geliyor bize. Biliyor musun, %90'ı neredeyse Avusturya'ya gidiyoruz biliyorlarmış. Tabii canım. Ama şöyle bitireyim. Avustralya'da yaşayan bütün Türkiye kökenli, buradan oraya göçmüş insanlara, herkese sevgi, saygı sunuyorum. Ben Melbourne'ü gerçekten ben çok seviyorum. İşte zaman buldukça yine gideceğim. Yine bir geleceğim. Herhalde bir kere ya da iki kere gelebilirim bundan sonraki süreçte de, öyle sanıyorum. Umarım gelip işte yine görebileceğim.
Çok teşekkür ederim Erol Bey.
Ben teşekkür ederim. İyilikler diliyorum. Hoşça kalınız.